Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'aqibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistan'ı ana başlığı altında Hazreti Hatice Anne Gülistan'ının 18. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak ve hayırlara vesile olması dileğiyle hemen kaldığımız yerden paylaşmaya, hayatımıza geçirmeye çalışalım inşallah kıymetli dinleyenlerim. Şimdi şöyle bir genelleme yapayım bugün biraz. Öyle bir giriş yapayım daha doğrusu. İlk nazil olan ayetler grubundan Müddessir suresinin ilk ayetleri Resulullah Aleyhisselam'ı ağır ve son derece önemli bir görevi üstlenmeye çağıran yüce bir sesleniş ile söze girer. Bu görev insanlığı uyarma, onu dünyada kötülükten, ahirette cehennemden kurtarma, henüz fırsat eldeyken onu doğru yola iletme görevidir. İşte Resulullah Aleyhisselam bu görevle başlıyor. İnsanlığın büyük bir çoğunluğu günahkar, inatçı, söz dinlemez, azgın, gözü kara ve kaypak bir hale gelmişti. Doğruluk ve gerçekten öylesine mahrum olmuşlardı ki, yani uzaklaşmışlardı daha doğrusu, onlara gerçeğin sesini dinlemeye çağırmak, dünyadaki yükümlülüklerin en ağırı, en sıkıntılısı ve en zoru niteliğindeydi. Ne demek diyeceksiniz, şimdi hatırlayın, bu Müzzemmil ve Müddessir'de gelen ayetleri Allah-u Teala ey örtünüp bürünen diyordu. Ey kendisine verilmiş olan hakikati halka anlatmakla görevlendirilmiş olan kişi kalk ve insanları uyar demişti. Kalk çünkü örtünüp bürünerek uyumak, rahat etmek zamanı geçti. Bunları gördük. Uyanmak, çıkıp herkese görünmek, hakikati açıklamak, zahmetler çekmek, sıkıntılara katlanmak, halka doğruyu göstermek, etrafı temizlemek için yükümlülükler ve ağır yükler yüklenerek büyük bir kararlılıkla kalkıp hareket etme zamanı geldi. İşte bu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şahsında hepimizin sorumluluğu altındadır. İşte Hatice annemizde bunu görüyoruz. Peygamberlerin biliyorsunuz en belirgin görevi olarak uyarmak. Farkında olmadan dalalet akıntısına kapılıp giden gafillere kendini bekleyen yakın bir tehlikeyi haber vermektir. Bu anlamlı uyarı Yüce Allah'ın kullarına yönelik rahmetinin açık bir göstergesidir efendim. İnsanlar yoldan sapmakla Yüce Allah'ın görkemli hakimiyetine bir eksiltme meydana getiremezler. Doğru yola girmekle de onun sınırsız mülküne ve hakimiyetine bir katkıda bulunamazlar. Buna rağmen Yüce Allah'ın onları ahirette acıklı azabından, dünyanın mahvedici kötülüklerinden kurtarmak için gösterdiği yoğun ilgi, peygamberleri aracılığı ile onları af dilemeye çağırması ve keremiyle affederek cennetine koyması onun engin merhametinden başka bir şey değildir. Bu işin şakası yok. Allah buyuruyor, kalk diyor. Kalk diyor, kalk. Büyük bir kararlılıkla, azimle. Kalk ve işe başla. Bu ayetin arka planları düşünüldüğün zaman akla şöyle bir soru gelebiliyor. Kıymetli dinleyenlerim, acaba burada Allah-u Teala Resuluna niye ey Resul ya da ey Nebi şeklinde değil de neden ey örtünen şeklinde hitap ettiği sorusu. Çünkü iki tane böyle hitap var. Biri ya eyyüel müzzemmil, biri ya eyyüel müddessir. Yani orada ya Resul, ya Nebi değil. Veya ya Muhammed değil sallallahu aleyhi ve sellem. Bu soruyu da sormuş tefsirciler, araştırmışlar. Ve var olan kanaat şu. Allah bilir en doğrusunu demişler. Burada Yüce Rabbimizin kuluna olan incili ve şefkati görülmektedir. Allah Resulü aniden Hazreti Cebrail'i yer ve gök arasında bir kürsü üzerinde görünce korkmuş ve bu korku içinde eve gelerek beni örtün, beni örtün demişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Resulüne ey örtülere bürünen gibi tatlı bir üslupla hitap ediyor. Şefkatli Rabbimizin şefkatli hitabına bakınız lütfen. Ey üstüne örtü çekerek yatan, hadi kalk. Çevrende gaflet içerisinde bulunan insanları uyar. Onları muhakkak karşılaşacakları o korkunç son hakkında korkut. Eğer aynı yol üzerinde devam ederlerse bu korkunç akibetle karşılaşacaklar çünkü. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey daha var ki ilk mesaj müjdele değil uyar diye geliyor efendim. Müjdele değil uyar. Şimdi bazen konuşmalarda, hitabelerde ya biraz sert hocam Allah bile yumuşak söyleyin diyor. Bazen böyle şeyler olur. Şimdi güzel iş yapanlar müjdelenir. Değil mi efendim? Yanlış yapanlar uyarılır. Uyarılır. İnsanlar yanlışa düşmüş. Allah da peygamberini gönderiyor. Onları uyar diyor. Yanlışlar. Ama sonra müjdele gelecek. Çünkü uyarıyı dinleyen, ona tabi olan, yanlışı bırakan müjdelenecek. O yüzden müjdele değil, uyar diye geliyor ilk mesaj. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın muhatap olduğu ilk toplum kafirlerden oluşuyordu. Mekke müşrikleri daha doğrusu. Katılaşmış ve günahların her çeşidine dalmış bir kalp ancak Allah'ın azabı gibi sert tokmaklarla ümüşeceği için bu tarzda bir metoda işaret edilmiştir. Bu ayetler Resulullah Aleyhisselam'ın şahsında kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa hitap etmektedir. Hazreti Hatice annemiz bu hitabı görüyor. Ve bu hitaba göre işte önce uyarması gereken kendi yakınları onları davet ediyor. Şimdi dönelim bakalım tekrar bu uyarı nedir? Ayetleri bizim dar görüş ve düşüncelerimize sınırlamadan bir kısa izah daha getirmeye çalışalım. Yani kendimize biraz yönelelim. Şöyle demeye çalışsak, yataklarına yatmış veya yan gelip yatarak uyumuş insanlar kalkın ve kendi nefsinizle beraber insanlara uyarın. Sessizlik köşesinden çıkın artık. Halkı uyarın ve onları hakkı tanımaya davet işiyle meşgul olun. Çünkü bu hem görevinizdir hem de en şerefli bir iştir. En güzel bir ahlak, en faydalı bir ilim ve mükemmel bir şahsiyete bürünerek kalkın ve Rabbinizin azabı hususunda insanları uyarın. İşte bu dehşet uyarıyı görüyor Hatice annemiz. Peygamberimiz Aleyhisselam bir şey demeden kendi kızları, yani peygamberimizden olan çocuklara zaten evdeler. Onlar görüyor, iman ediyor. Ama diğer çocuklarını çağırtması işte budur. O zaman biz diyelim ki şimdi öyleyse biz de kalkalım artık yattığımız yerlerden. Uyanalım ve uyaralım. Bunca zaman heba olup gitti, yeter artık. Karar vermiş ve bu işe azmetmiş olarak kalkalım ve ciddi bir şekilde işimize koyulalım. Önce kendimizi bütünüyle bu mesleğe ve bu kutsal vazifeye hazırlayalım, hem de iyice hazırlayalım. Hem meslek hem vazife dedim. Biz bundan mükellefiz. Efendim, malum bazen tatil diye, bazen dinlenmek diye, bazen yatmak adına çok zaman kaybettik. Yattığımız yerden azimli ve kararlı bir şekilde kalkalım artık. İman ve amel bütünlüğü içinde gece gündüz çaba sarf edelim. Dalalette olan insanları Allah'ın azabından sakındıralım. Anlatalım insanlara, Allahu Teala Hazretlerinin buyruklarını anlatalım. Allah Resulü'nün getirdiği mesajı anlatalım. Kur'an ve sünneti anlatalım. İşte bunu yapmıştı Hatice annemiz. Ondan dolayı paylaşıyoruz bu dersimizi. Peygamberler Sultan'ın can yoldaşları olan başta sevgili annelerimiz, sonra da ashab-ı kiram bu mukaddes görevi bütün hayatları boyunca anlatmışlardı. Hem de en güzel bir şekilde örnek olarak, yani yaşayarak. Çünkü onlar aydınlanma ve aydınlatma sürecinin mimarları oldukları gibi İslam Gülistanı'nın ilk gülleriydi. O nazenin güller, güller gülünün etrafında toplanarak birbirleriyle kenetlenmiş seçkin şahsiyetlerdi. Bütün hal ve hareketleriyle, sözleriyle, davranışlarıyla bütün insanlığa ışık saçan nadide birer kandillerdi hepsi. Özellikle sevgili annelerimiz ve dahi Hazreti Hatice annemiz. Onlar öyle üstün vasıflı ve üstün karakterli bir nesildi ki o nesle asr-ı saadet nesli dendi. Onların her biri birer yıldızdı. Kur'an-ı Kerim bütünüyle bir nurdur, kandildir, ışıktır. Ayetlerden hangisine bakarsak aydınlatır bizi. Öyleyse hiç zaman kaybetmeden bu ayeti kerime gülistanına girip hep beraber nadide güller devşirmeye çalışalım, kalkalım, uyaralım yani. Uyanmak, çıkıp hakikati anlatmak, açıklamak, zahmetler çekmek, sıkıntılara katlanmak, halka doğruyu göstermek, etrafı temizlemek için yükümlülükler ve ağır yükler yüklenerek büyük bir kararlılıkla kalkıp hareket etme zamanı gelmişti. Peygamberlik özelliğinin en belirgin görevi olan uyarmak, dalalet akıntısına kapılıp giden gafillere kendilerini bekleyen yakın bir tehlikeyi haber vermekti. Bu anlamlı uyarı Yüce Allah'ın kullarına yönelik rahmetinin açık bir göstergesiydi. Böyle ifadeler kullandığımızda sevgili annemizin güneşi bile gölgede bırakacak bir güzellikte tebessüm ettiğini düşünüyoruz. O tebessüm edince Peygamberimiz Aleyhisselam da tebessüm eder bize. Öyleyse bunu hak etmek için serüvene devam edelim. Yani yapmamız gerekeni yapalım. Yaşamamız gerekeni yaşayalım hep beraber. Allah-u Teala Hazretleri vahyini göndermişti. Aynı zamanda o yüce mesajı pratiğe dökecek şahsiyetler de yaratmıştı. Dikkatinizi çekiyorum. Aynı zamanda o yüce mesajı pratiğe dökecek şahsiyetler de yaratmıştı. İslam'ın ne olup nasıl yaşandığını o özel şahsiyetler üzerinden bize gösteriyor. İşte onlar peygamberler olup sonuncuları da Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İşte bu yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam'ı tanıma ve onu örnek alma sadece bir kültür ya da bilgi birikimi değildir. Allah-u Teala Hazretlerinin kesin emridir. Örneği örnek alabilmek için o örneği örnek alabilecek bir kıvamda olmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bize ilk tanıtan bizzat Allah-u Teala Hazretleri'dir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da değişmez, değiştirilemez, asla şaşmaz. Bütün kaynakların anası olan Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Vahyin gelmesiyle beraber değişim başlamış, nur ile aydınlanma sürecine girilmişti. İlahi nur doğmuştu çünkü. Aslında ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamberden beri var olan bir nurdu bu. Fakat bu ihsanı ilahi zamanla unutulmuş, sözlerden, yüzlerden, gözlerden, özlerden ve nihayet bütün hayattan çıkarılmıştı maalesef. Kendileriyle ve toplumuyla beraber bu kitapları bozanlar eski ilahi kitapları. Zaman içinde dalaletin en çukuruna düşmüşlerdi. Vahiy ile beraber şimdi yeni bir diriliş ve yeni bir dönem başlıyordu artık. Kur'an gelmişti çünkü Kur'an geldi mi yeni bir diriliş, yeni bir dönem başlar hayatımıza. Hayat anlam kazanmış, iman şaşmaz değer ölçüsü olmuştu. Artık her söz ve hareket iman ile tartılıp ölçülecek, ona göre konuşulup yaşanılacaktı. Vahyi tebliğ ettiği gibi vahyin nasıl yaşanacağını bütün yönleriyle hayatımıza nasıl hakim olacağını bizzat Peygamberimiz Aleyhisselam şahsında önümüze koyuyordu. O kainatın efendisiydi. Alemlere rahmetti. Allah Teala Hazretleri onun nurunu yarattı önce. O kainatın efendisiydi. O alemlere rahmetti. Bütün alem ondan sonra alem oldu. Her şey onun için, bütün bunlar da bizim için. Ona Habibim dedi, onu sevdi. Bize de onu canı gönülden sevmemizi emretti. O güzeldi. Güzeller güzeliydi her alanda. Her güzellik onun nur cemalinden türlendi, şekillendi. Öyle ki bu cihan bahçesi onun gül yüzü gibi bir gül görmedi. Nice bülbül onun gül yüzü karşısında kendinden geçti. O bir taneydi. Canlar canıydı. O bir taneydi. Canlar canıydı. Güller gülüydü. Nurlar nuruydu. Herkesin sevgilisiydi. Şimdi de peygamber olarak görevlendirilmişti. Artık peygamber vasfiyle anılacaktı o. Resulullah denecekti ona artık. Yani Allah'ın Resulü. Sevgili annemiz, Hazreti Hatice annemiz anlamıştı bunu. Anladığı için hiç zorlanmamıştı. Lütfen buraya dikkat edelim. İslam adına zorlanıyorum diyen varsa anlamıyorum demektir. Sevgili annemiz anlamıştı, anladığı için de hiç zorlanmamıştı. Anladığı için bütün varlığıyla kabullenmişti. Kabullendiği için de teslim olmuştu işte. Her gün değil, her an bir başka olaya şahit olmaya başlamışlardı artık. Her şeyin bir ilki vardır, ilkesi. Burada da kendini gösteriyor tabii. İlk vahyin ardından ilk tebliğ ile ilk davet başlamıştı. Az önce ifade ettiğimde yeri geldiğinde açacağım dediğim yere geldim kıymetli dinleyenlerim. Siyer ve İslam tarihi kaynaklarımızın hepsi söz birliği halinde ilk Müslümanları 4 kişi olarak verirler. Yani kategorize ederler. Erkeklerden Hazreti Ebubekir, kadınlardan Hazreti Hatice, çocuklardan Hazreti Ali, körelerden Hazreti Zeyd radıyallahu anhum ecmain. Şimdi bakalım Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd. Bu listeye, bu isimlere baktığımızda Hazreti Ebubekir hariç hepsi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ev halkından oluşmaktadır. Değil mi efendim? Bunu fark ettik. Hazreti Ebubekir hariç Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ev halkından oluşmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ev halkından oluşan listeyi daha önce verdik. Burada ona devam ederek şimdi ekleyelim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve hanımı Hazreti Ummuruman Zeynep binti Amr. Evet. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ilk Müslüman erkek olduğu halde biz burada peygamber evinden başladığımız için onu buraya koymak durumunda kaldık. Bunu da az önce sizlerle paylaştım değerli dinleyenlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesajı verip İslam'a girme listeleri başlayınca burayı açacağımı söylemiştim. İlk Müslümanlar. Şimdi evinizi düşünün. Evin erkeği peygamberi bir görev alıyor ve ilk defa açıklayacak. Kimi açıklar? Evdekileri açıklar. Değil mi? Dolayısıyla sırada Hazreti Hatice'yi bir numaraya koyarsanız, iki numaraya, üç numaraya, dört numaraya kızlarını koyacaksınız. Peki bu liste yanlış mı? Yanlış değil. Bu bir kategorize. Ancak burada Hazreti Zeyd için kullanılan ifade üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü burada çok yanlış anlaşılan bir şey var. Ancak ifade iyi anlaşılsın diye şöyle kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah Hazreti Zeyd'in ilk Müslümanlığı ve köle konusunu sizlerle paylaşayım kıymetli dinleyenler. Evet efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'a vahyi açıklaması, anlatması, insanları İslam'a davet etmesi emri gelince Resulullah Aleyhisselam evinden, hanesinden başlamış, hane halkı İslam'a girmişti. Ancak genel olarak siyer ve İslam tarihi kitaplarımız ilk Müslümanları sayarken bir kategorize tabi tutarlar. Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan, kölelerden diye. Efendim, biz bu konuda sizinle gereken malumatı paylaştık. Ancak köle konusunda bir şeyi tahsiye etmek istediğimi ifade ettim. Kıymetli dinleyenlerim, Zeyd bin Harise aslında köle değildir. Yemen taraflarında Kuda kabilesinden ikisi de hür olan Harise ile Suda'nın oğludur. Hazreti Zeyd 7-8 yaşındayken bu kabileye baskın yapan köle tacirleri birçok kişiyle beraber küçük secide kaçırıp köle olarak satmışlardı. Pazardan pazara satılan küçük Zeyd'i Ukas panayırında Hakim bin Hizam satın alıp halası Hazreti Hatice'ye hediye etmişti. Hatice annemizin Zeyd bin Harise'yi evine alışı, ona gösterdiği anne şefkatini bir hayli hafta önce sizlerle genişçe paylaşmıştım. Sevgili annemizle peygamberimizle evlenecek o günlere denk geliyor. Zeyd bin Harise'yi de peygamberimize hediye ediyor annemiz. Çocuk o günlerde 10 küsur yaşında. Hediye ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da onu azat edip hürriyetine kavuşturuyor. Bunu da biliyorsunuz. Hatta bunca zaman sonra oğlunun izini bulan babası ile amcası Mekke'ye geliyorlar. Fakat küçük Zeyd onlarla gitmek yerine sevgili peygamberimiz ve annemizle kalmayı tercih ediyor. Bu durum karşısında Resulullah Aleyhisselam da onu evlatlık olarak alıyor. Yani düzelteyim, o gün yaş 25, henüz Resulullah olarak görevlendirilmemiştir. Bu çocuğu evlatlık aldığı için uzun zaman Zeyd bin Muhammed şeklinde tanınıyor bu çocuk. Radıyallahu aleyhisselam. İleriki zamanlarda gelen vahiy üzerine tekrar Zeyd bin Harise şeklinde anılmaya başlanıyor. Hazreti Zeyd'in elinde olmadan 8-10 yaş arası yaşadığı bu olay yüzünden sürekli köle diye anılması doğrusu çok hatalı ve o nispette de üzücü bir durumdur. Buna rağmen ilk Müslümanlar sayılırken erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan, kölelerden diye bir sıralama yapıldığı için olsa gerek köle diye anılmaktadır maalesef. Biz de aynı sıralama için böyle vermek durumunda kaldık. Ancak altını çizdik. Zeyd bin Harise köle oğlu köle değildir. O yüzden yani hayatı içerisinde iki sene civarında bir köle olarak kalmış. Öncesi hür, sonrası hür. Üstelik de Resulullah'ın evlatlığı. Buna rağmen ısrarla ben okullardaki derslerimde, bazı seminerlerimde azatlı köle deyimini kullanmaya çalışıyorum. Ama burada sizlerle bunu paylaşmak durumunda kaldım. Çünkü Zeyd bin Harise'ye biraz sanki böyle bilmiyorum, tam ifade edemiyorum. Biraz böyle haksızlık mı ediliyor diye gerçekten korkuyorum. İslam ile şereflenen her Müslüman şereflerin en yücesine erdiğini şuurundaydı. Bu şuur ile hareket ederek her biri hem mesajın temsilcisi oluyordu hem de tebliğcisi. Lütfen dikkat edelim. Yani neyle, hangi nimetle karşı karşıya olduğunu görüyor, anlıyor ve hem onu temsil ediyor hem tebliğ ediyor. Yani nedir? öğrendiği, inandığı, öğrendiği dinini yaşıyor. Yani ona bakan Müslüman nasıl olur diye görüyor temsil noktasında. Ama aynı zamanda da sözcüklerle de tebliğ ediyor. İslam gülistanına giren her gül o gülistanın bülbülü oluyordu yani. Peygamberimiz Aleyhisselam ve sevgili Hatice annemiz başta olmak üzere İslam ile şereflenen her Müslüman hiç vakit kaybetmeden hemen birine ulaşma çabasına giriyordu. Erkekler erkeklere, hanımlar hanımlara, çocuklar çocuklara yönelmişlerdi. Yerine göre bazen erkek hanım demeden, bazen küçük büyük çocuk demeden, bazen de hür köle demeden kim kime nasıl ulaşabilecekse ulaşma yollarını arıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh bu konuda olduğu gibi, birçok konu daha doğrusu olduğu gibi bu konuda gayretleri ve onun vesilesiyle İslam'a giren sahabiler çok meşhurdur efendim. Ancak bir şey atlamayalım burada. Bu davet gizli yapılıyor. Mümkün mertebe çok dikkatli hareket ediyorlardı. Özellikle dostluğuna güvendiği kimselerden başlıyorlardı işe. Bakın başlıyorlardı diyorum. Sadece peygamberimizde sınırlamıyorum ya da Hatice annemizde. Her iman eden mükellef olduğu için ışığı alan o ışığın yayılmasına çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Öncelikle dostluğuna güvendiği kimselerden başlıyordu işe. Sonra kendisini reddetmeyeceğini düşündüğü kimselere yöneliyorlardı. Daha sonra da doğruyu görme ve seçme kabiliyetine sahip kimseleri davet ediyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam böyle yapıyordu çünkü. Onu örnek alanlar tebliğ yöntemini de ondan görüp alıyorlardı. Güvendikleri kişiler ilk sırada yerlerini alıyor. Güvenilir olmak ve gönüller sultanının güvenini almak ne büyük saadet. Sevgililer sevgilisini reddetme cüretinde bulunmadan ve hatta onu sorgulamadan davetine can atmak. Doğruyu seçme ve görme kabiliyetine sahip olmak. Eminler eminin emin yoldaşı olmak. Hayata yeniden başlamak onunla. Tıpkı sevgili annemiz, Hatice annemiz gibi. Bütün her tarafın sivri dikenlerle istila edildiği öylesi bir ortamda her şeye rağmen özünde gül özünü barındıran şahsiyet abideleri de vardı tabii. Güller Gölü'nün arzı endam etmesiyle nazenin tomurcukların cani diken istilasından sıyrılıp güle yönelme sürecinde peygamber hanımı olarak çok büyük katkıları oluyordu Hazreti Hatice annemizin radıyallahu anha. Halka büyüdükçe kollar da büyüyüp çoğalıyordu. Hürler de var, artık köleler de var, çocuklar da var, kadınlar da var, yaşlılar da var. Her sınıftan insanlar var. Artık köle deyince Zeyd bin Harise'yi düşünmüyoruz. Büyük bir gizlilikle yapılan bu çalışma kısa zamanda meyvesini vermiş, çok sayıda insan kurtulmuştu İslam ile. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok güvendiklerini İslam'a davet ederken yanında büyüdüğü ve büyük bir sevgi ve şefkat gördüğü amcası Ebu Talib ile yengesi Fatıma Hanım'ı da davet etti. Fatıma binti Esed. Her ikisinin de hiç tereddüt etmeden hemen Müslüman olacaklarını düşünüyordu. Fakat ikisi de Müslüman olmadılar. Şimdi aklınıza takılmasın diye söyleyeyim. Yengesi Fatıma binti Esed ileride İslam'a girecek. Ama şimdi Ebu Talib'i görelim biraz, amcayı. Resulullah Aleyhisselam amcasına, ey amca diyor. Ben burada işte bunlar evde namaz kılarken, Hazreti Ali namaz kılarken, yani Hazreti Ali İslam'a girdi, şöyle oldu, o ayrıntıya girmedim. Hatice annemiz kısmını işliyorum sadece. Ey amca, bu Allah'ın dinidir. Allah'ın meleklerinin dinidir. Allah'ın Resul olarak gönderdiklerinin dinidir. Babamız İbrahim'in dinidir ki Allah beni Resulullah olarak bütün kullara bununla gönderdi. Ey amca, ilk davet edeceğim, ilk mesajı vereceğim, hakka ve doğru yola ilk kılavuzluk yapacağım kimselerden buna en çok sen layıksın. Bu yoldaki davetimi kabul etmeye ve bu hususta bana yardımcı olmaya da sen herkesten daha layık ve hak sahibisin. Aleyhisselam Ebu Talib amcasına ilk kez böyle söylüyor. Sevgili amcasını öncelikle tevhid ile Allah'ın birliğine inanmaya ve putlara tapmaktan vazgeçmeye ve kendisinin de onun Resulü olduğuna iman etmeye davet etti. Fakat bu daveti büyük bir ciddiyetle dinlediği halde amca imana yanaşmadı. Vallahi yaptığınız veya söylediğiniz şeylerde bir sakınca yoktur. Böyle bir giriş yapıyor amca. Yani anlattı ya Aleyhisselam böyle böyle diye. Neler yaptığını gördü. Neler ettiğini gördü. İyi kardeşimin oğlu. Ben atalarımın dininden ve ona bağlı kalmaktan ayrılmaya güç yetiremeyeceğim. Evet. İyi kardeşimin oğlu. Ben atalarımın dininden ben ona bağlı kalmaktan ayrılmaya güç yetiremeyeceğim. Fakat sen gönderildiğin şey her neyse genelde öyle dururlar. Yani. Gönderildiğin şey her neyse onun üzerinde dur. Sen anlat yani. Sen mesajı ver. Vallahi ben sağ oldukça yapmak istediğini tamamlayıncaya kadar sana hoşlanmayacağım bir şey erişmeyecektir. Ben hep senin yanında olacağım. Bu ifadeleri ben biraz kısalttım bunları. Daha uzuncadır. Çünkü namaz kılarken görüyor. Konuşuyorlar falan. Bunlara girmedim. Ebu Talib'in daha ilk mesajı dinleme aşamasında İleride çok zorlu şeyler olacağını görüyor Ebu Talib. O yüzden ben sağ oldukça diyor sana kimse bir şey yapamayacak. Sen devam et diyor. Peygamber Aleyhisselam La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip kurtul ey amcam diyor. Bu ibare Kulu la ilahe illallah tuflihu diye ileride gelecek Safa tepesinden de haykırılacak. Ama burada biraz özel ibade. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip kurtul ey amcam. Kaynaklarımızda kıymetli dinleyenlerim La ilahe illallah kısmı çok geçer. Muhammedun Resulullah kısmı da var ama La ilahe illallah kadar geçmez. Ama hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz ki tevhid La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhid budur. Genelde La ilahe illallah dendiği zaman Allah bir, ondan başka ilah yoktur. Bunu kim diyor? Hazreti Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hangi vasıfla diyor? Onun Resul olma vasfıyla diyor. Dolayısıyla la ilahe illallah derken aslında içinde Muhammedun Resulullah var. Ancak çokça karşı karşıya kaldık. Artık kalmayacağız galiba, öyle görünüyor. La ilahe illallah yeterlidir. Muhammedun Resulullah demeye gerek yoktur diyen bir zihniyet vardı ülkemizde. Halen varsa Allah ıslah etsin diyelim. Yani Allah'ın birliğini tasdik yeterlidir. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği tasdik edilmese de kişi Müslüman olur diyen kafirler ve hainler vardı. Ben aynı soruyu soruyorum. Yani şöyle düşünün. Ben şimdi size Erkam Radyo'dan hitap ediyorum. Şimdi Erkam Radyo'nun idarecisi, başındaki amiri bana bir görev verse, git filanca kişilere şunları söyle. Ben geldim, söyledim. Beni gönderen kim? Radyonun müdürü diyelim. Siz reddettiğiniz zaman reddettiğiniz ben değilim. Radyonun müdürüdür. Ancak ben geldiğimde ben radyo müdürünün elçisiyim size gelen. Böyle anlayalım hadiseyi. O yüzden efendim ben işte Erkam Radyo'da sohbet yapan filan kes beni radyo müdürü gönderdi dememe gerek yok. Beni müdür bey gönderdi, şu evrakları şunları neyse demem benim o müdür tarafından görevlendirildiğim anlamı çıkar. Dolayısıyla la ilahe illallah dendiği zaman bunu diyen kim? Bir insan söylüyor. Nereden söylüyor? Kendisine böyle söylemesi emredildiği, böyle inanması emredildiği ve insanları bu imana davet etmesi emredildiği için bunları söylüyor. O yüzden Muhammedun Resulullah. Ebu Talip amca önce oğlu Hazreti Ali'nin, ondan bir süre sonra hanımı Hazreti Fatma'nın İslam'a girmesini olumlu karşıladı. Bazı rivayetlerde değerli kardeşlerim, bu Hazreti Fatma'nın İslam'a girmesi Ebu Talib'in ölümünden sonradır diye geçer. Buradan ne kadar baksak da şöyle bir 10 yıl görürüz. Yani 10 yıl olarak görürüz. O bakımdan elbette ki en doğrusunu sadece Allah bilir. Hazreti Fatıma binti Esed'in efendim İslam'a girme sürecinin ben ilk zamanlarda olduğu ve belki tıpkı imanını gizleyen bazı sahabiler gibi kocasına bir halel gelmesin diye belki gizlediği şeklinde düşünüyorum. Allah elbette ki en doğrusunu bilir. Evet. Şimdi Hazreti Ali İslam'a girecek. Ondan bir süre sonra işte aslında hanımından önce bir de Cafer var. Evet, o da İslam'a giriyor. Hazreti Cafer meşhurdur biliyorsunuz. Bu da yeri gelince bunu da inşallah kısmen de olsa göreceğiz. Hazreti Peygamber'in tebliği, Hatice annemizin duruşu, oğlu Hazreti Ali'nin İslam'a girişi, sonra Cafer'in bir süre sonra Ebu Talip bunlara karşı koymuyor. Ancak kendisi Müslüman olmuyor. Buna çok üzülen Peygamberimiz Aleyhisselam amcasına çok ısrar ediyor. Fakat ne kadar ısrar ediyorsa da amcası İslam'a girmiyor ama kötü bir şey söylemiyor. Bakınız ne diyor. Sen ne söylersen mutlaka doğru söylersin ey yeğenim. Ben sana yalan söylüyorsun demiyorum. Böyle bir şey demediğim gibi başkalarının demesine de müsaade etmem. Sen ne yaparsan muhakkak ki doğru yaparsın. Ama beni kendi halime bırak. Yani bir yandan bunu söylerken yeğenini yalanlamadığını söylüyor. Ama diğer taraftan işte görüyorsunuz. Ama beni kendi halime bırak. Seni sevindirmek için İslam'a girmek isterdim. Fakat milletin yeğenini hoşnut etmek için atalarının dinini terk etti demelerini istemiyorum. Adam böyle bir savunmaya girdi. Sevgili amcası böyle savunma yapınca çok üzülen Peygamberimiz Aleyhisselam hem ısrarını sürdürdü hem de onun için çok dua etti. Senin için Rabbime dua edeceğim ey amcam, bunu da söylüyor. Senin için Rabbime dua edeceğim ey amcam. Üzerinde çok büyük emeği olan bu amcasının bir an önce İslam ile şereflenmesini çok istiyordu. Fakat sadece istemeyle olmuyordu bu. İslam aynı zamanda bir nasip işiydi. Yüce Allah kimler için takdir ettiyse onlar girecekti İslam'a, öyle ya. İslam bir nasip işiydi. Müslüman da nasipli insan. Evet. Müslüman hem nasipli insandı ve hem de Peygamberler Sultanı'nın gözünde her şeyiyle güvenilir bir şahsiyetti. Sevgililer sevgilisinin güvenini kazanmak ve o güveni zedelemeden güzel bir hayat sürmek. Onu örnek almak ve bütün hayatımıza onu kuşanmak. İşte bunu başaran ender şahsiyetlerin başında Hazreti Hatice annemiz geliyor. Radiyallahu anha. Evet. İnsanları İslam'a davet çok özel bir görev olup aynı zamanda büyük, çok büyük bir emanet. Bu emanet özelde Kur'an-ı Kerim, genelde İslam idi. Şimdiye kadar olduğu gibi, hatta şimdi daha fazla boyutuyla hep onun yanında olan sevgili annemiz her şeyini en içtenlikle paylaşıyordu. Bu paylaşım onun son nefesine kadar artan bir ivmeyle devam ettiğini görürüz. Peygamberimiz Aleyhisselam'a verilen risalet görevi öyle kolay bir iş değildi. İnsanları sefaletten saadete çağırmaya çalışacak. Belki de yeniden doğmalarına vesile olacaktı onun görevi. İslam ile insanlar yeniden doğar çünkü. İslam ile insanlar yeniden doğar. Yoldan çıkmış insanları putlara tapmaktan kurtararak Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği şekilde Allah ve Resulü'ne iman ile şereflenmelerine vesile olup yeni, yepyeni bir kalıba dökmek. Tevhid akidesini önce kalplere sonra da bütün hayatlarına yerleştirmek ve böylece yeniden doğmalarına vesile olmak. Bir ahlak, bir iffet abidesi olan Hazreti Hatice annemizin bu güzellikte nasıl önü çektiğini, nasıl öncü olduğunu böyle her satırın önüne sonuna koyarak görmemiz lazım. Ama olaylar anlatılırken sürekli Hatice annemiz de öyleydi demekten çekindiğimiz için olaylara naklediyor ama Hatice annemiz eksenli konuyu götürdüğümüzü sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum efendim. Hatice annemiz mesajı kavramış, İslam nuruyla nurlanmış ilk Müslüman hanımefendi sevgili annemiz. Onun yoluna girmek, onun yolunda olmak, dünyada onu tanıyarak mutluluğu yakalamak, ahirette onunla komşu olmak arzusu ve duasıyla bugünkü dersi de burada noktalayarak önümüzdeki haftalarda konuya devam etme arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.